Ayrım 13, sayfa 130. 8. Şehit Ailelerine Yardım Birliği. Cahit Çaka, bu derneğin 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Nakiye Hanım tarafından kurulduğunu, derneğin en önemli amacının tüzüğündeki son savaşta şehit düşenlerin ailelerine mümkün olan her türlü yardımda bulunmak maddesi olduğunu yazıyor ve gerçekten de şehit ailelerine maaş bağlanmasında ve bıraktıkları yetimlerin okullara yerleştirilmesinde önemli işler gördükten sonra Kurtuluş Savaşı sonunda görevinin bittiği kanısıyla dağıldığını yazmaktadır. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 39. Mütareke basında dernekle ilgili bir habere rastlanmamaktadır. 9. İstihlak-ı Milli Kadınlar Cemiyeti. Başka kaynaklarda rastlanmayan bu dernekle ilgili bir bilgi Hadisat gazetesinde yer almaktadır. İstihlak-ı Milli Kadınlar Cemiyeti'nin isabetli bir kararı başlıklı habere göre, bu harp esnasında milli hayatı yükseltmek, memlekete yararlı olmak için güzide hizmetler yapmış olan dernek, 21 Kasım 1918 günü divan yolundaki idarehanesine toplanarak bugünkü durum hakkında Osmanlı kadınlarına düşen görevleri görüşmüş, dil bilen muktedir kadınlarla 5 düşünürden oluşan kurullar oluşturarak bunları Türklerin hayat hakkını sağlamak için ittifak devletlerine göndermeye karar vermiştir. Bu konuda görüş alışverişine bulunmak ve gereken yardımı sağlamak üzere basın mensupları da toplantıya davet edilmiş ise de durumdan geç vakit haberdar olan basın mensuplarının çoğunlukla gelememesi nedeniyle toplantı 2 gün sonraya ertelenmiştir. Haberi veren gazete bu girişimi bütün milletin tasvip edeceği ve alkışlayacağı umudunu belirtmektedir. Hadisat sayı 24-22-11-1918 sayfa 2. Mütareke İstanbul'unda Türk Kurtuluş Savaşı için en etkin ve yararlı hizmetlerde bulunan kadın örgütü, kuşkusuz ki Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi'dir. Bu örgütün çalışmaları hakkında kitabın Hilal-i Ahmer Kadınları başlıklı 6. bölümünde bilgi verilecektir. B. Anadolu'daki Kadın Örgütleri. 1. Çeşitli Örgütlerde Kadınlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da olduğu gibi Anadolu'da da kadınlar Hilal-i Ahmer derneklerinde, yetim yurtlarında, hastanelerde, kadınlara iş öğreten kurullarda görev almışlardır. Bütün Anadolu hesaba katılırsa doğrudan doğruya kadınların toplandığı derneklerin sayısı fazla değildir. Aşağıda bu örgütler üzerinde teker teker duracağız. Ancak bu durum kadınların çeşitli biçimlerde milli mücadele için görev almadığını göstermez. Kadınlar bu yıllarda Müdafaa-i Hukuk, Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal gibi derneklerde, muallimler cemiyetlerinde ve hayır kurumlarında çalışmaktaydılar. Örneğin Trabzon'da bir kadın örgütüne rastlanmamaktadır. Ancak Dr. Bahattin Ögel, Trabzon çevresinde yapılan yardımları anlatırken 1921'de Batum'dan dönüp Batı cephesine gitmekte olan Çoruh grubunun 24 saat içinde hareket ettirilebilmesi için adeta bir fabrika haline getirilmiş olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti binasında kadınların da çalıştırılmış olduğunu yazmaktadır. Doktor Bahattin Ögel, Milli Mücadele'de Trabzon, sayfa 207. Ordu halkının Hilal-i Ahmer kurulduktan sonra yaptığı 1.000 liralık bağışın 500 lirası da kadınlar kolunca sağlanmıştır. İkdam, sayı 8706, 8-6-1921'den Ögel, sayfa 209. Ögel, Trabzon bölgesi halkı için genci, yaşlısı, erkeği, kadını ile el birliği içinde çalışılmıştır diye yazıyor. Ögel, sayfa 209. Milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'de de bir kadın örgütü henüz kurulmamışken buradaki kadınların da Kurtuluş Savaşı için boş durmadıkları anlaşılmaktadır. 19 Aralık 1919'da Balıkesir Hareketi Milliye Reddi İlhak Heyetine başvuran kadınlar kış hediyesi olarak çorap ve diğer levazımatı vermek istediklerini bildirmişler. Bunun üzerine heyet Hacı Kamile Hanım'ı başkan, ayrıca Zeynep Hanım'la diğer bazı kadınları seçerek bu işle görevlendirmiştir. Ahmet Aydın Bolak, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Çalışmaları, Balıkesir Heyeti Merkeziyesi, Milli Mücadele'de Balıkesir, sayfa 62, 95'ten Zeki Çelik, Milli Mücadele'de Müdafaa-i Hukuk'tan Halk Fırkası'na, sayfa 145. 2. Alaşehir Türk Kadınlar Cemiyeti. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da kurulan ilk kadın derneği olduğu anlaşılan Alaşehir Türk Kadınlar Derneği'nin varlığından derneğin İstanbul'a çektiği bir telgraf nedeniyle haberdar oluyoruz. Telgraf metninden anlaşıldığına göre dernek İzmir'in işgalinden sonraki ilk 3 gün içinde muhtemelen de telgrafın çekildiği 18 Mayıs 1919 günü kurulmuştur ve çeşitli yerlere çektiği telgraflarla bu işgali protesto etmiştir. Derneğin bununla yetinmek istemediği, bundan sonra da yurt savunması konusunda çeşitli çalışmalar yapmak istediği anlaşılmaktadır. İstanbul'da Türk Kadınlar Cemiyeti ailesi riyasetine hitabıyla başlayan telgrafta aynen şöyle deniyor. Yunan askerlerinin Şirin İzmir'i işgali üzerine biz kadınlar burada bir cemiyet teşkil ettik. Elimizden geldiği kadar bütün mevcudiyetimizle vatanımızın kurtuluşu için çalışmaktayız. Sizin oradaki teşebbüslerinizi duydukça gönüllerimiz iftiharla kabarmaktadır. Biz de burada her tarafa telgraflar çektik. Yunan'ı istemediğimizi bildirdik. Allah sayemizi meşgul etsin. Allah sayemizi meşgul etsin, Tanrı çalışmamızı övülmeye değer bulsun. Siz de bizim hukukumuzu muhafaza ediniz. Bir şey yapmaklığımız lazım gelirse telgrafla bildiriniz. Takip ettiğiniz gayeyi de aynı zamanda yazınız. Baki hürmetler, uhuvvetler. Alaşehir'den 18-5-19. İzmir Fecai, sayfa 169. Alaşehir'den aynı tarihle Alaşehir ve havalisi İslam kadınları namına Makbule Nebile imzalarını taşıyan ve ihtilaf devletleri temsilcilerine çekildiği anlaşılan başka bir telgraf muhtemelen bu dernek kurucuları tarafından gönderilmiştir. Bu telgrafta şöyle denilmektedir. Hükümeti Osmaniye'nin kalpgahı olan sevgili İzmir'imizin Yunan askeri tarafından işgali büyük bir İslam ekseriyetine haiz bulunan bütün vilayetlerde olduğu gibi burada da heyecan tevlit etmiştir. Hak ve adalet uğrunda kan döktüğünü iddia eden Düveli Muazzama'nın bu harekete rey-i muvafakat göstermesi bizi endişeye sevk etmiştir. 6 seneden beri Makedonya ve Rumeli'nde Yunan ordusunun aciz İslam kadınları hakkında reva gördüğü mezalim ve bilhassa küçük bir azınlıkta bulunan yerli Rum ahalisinin en son ahvalin kendilerine verdiği şımarıklık bize buranın da Rumeli facialarına sahne olacağı kanaatini verdi. Eğer işgal bir vaziyeti askeriye icabı ise bunun bir devleti müteaddidi tarafından icrasını rica eder, aksi takdirde bu güzel memleketlerin bir harabezara döndürüleceğini ve akan kanlara ilaveten tekrar kan akıtılacağını ehemmiyetle beyan ederiz. Alaşehir ve havalisi İslam kadınları namına Makbule Nebile. İzmir Fecai, sayfa 169. 3. Kasaba İslam Kadınları Cemiyeti. Kasaba, Turgutlu ilçesinin o zamanki adıdır. Derneğin adına İstanbul'da yayımlanmakta olan Hadisat gazetesine 28 Mayıs 1919 tarihli sayısında İzmir'in işgali üzerine Anadolu'dan gösterilen tepkilerden söz eden haberde yer verilmiştir. Habere göre derneğin telgrafında İzmir ve çevresinin art arda Yunanistan tarafından işgal edildiğinden söz edilerek çoğunluğu Türk olan bu yerleri Rumlara terk etmenin ölümden beter bir durum olduğu anlatılmış ve kadınlara büyük saygılarla davrandıkları bilinen Avrupalılara ve bütün insanlık dünyasına Türk Müslüman kadınları olarak haykırdıkları ve buralarda bir Türk idaresi görmek istedikleri anlatılmakta. Bu olamazsa büyük devletlerden birinin kontrolü altında ancak yine Türk hükümetinin bayrağı altında yaşamak istedikleri belirtilmektedir. Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, sayfa 169. Yukarıdaki kaynağı İzmir Fecai'yi incelemediği anlaşılan Kurnaz, Kasaba İslam Kadınları Cemiyeti'nin milli mücadele döneminin en eski kadın örgütü olduğunu ileri sürmekte, dernek hakkında başka bir bilgi olmadığını kaydetmektedir. Çekilen telgrafların tarihlerindeki yakınlık ve dile getirilen istek, Alaşehir'deki ile bu derneğin aynı tarihlerde muhtemelen de İzmir'in işgali üzerine ortaya çıktığını düşündürmektedir. Manisa Mutasarrıflığına bağlı bu iki gelişmiş kasaba aynı tren yolu hattı üzerindedir ve birbirlerine yakındır. Muhtemelen bu iki yerden çekilen kadın telgrafları bir merkezden özendirilmiştir. 4. Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. 1. Kuruluşla ilgili iki anı. Kurtuluş Savaşı'nda yalnız Anadolu'da değil, bütün ülkede en etkin çalışmaları gösteren ve diğer derneklerden farklı olarak birçok yerde şubeler açan Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hakkında bazı kaynaklarda ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bekir Sıtkı Baykal bu derneğin yazışmalarını bir kitapta toplamıştır. Derneğin çalışmaları Anadolu, kısmen de İstanbul basınında yer almıştır. Sivas Kongresi ile ilgili ilk kitabı yazan Vehbi Cem Aşkun, kitabının 1983 yılında yapılan ikinci baskısında bir itirafta bulunmakta ve kadınlardan özür dilemektedir. Çünkü kitabın ilk baskısında kongrenin bayanlar çalışmasına değinmemiştir. Bu nedenle haklı eleştiriler almıştır. Onun aklında kaldığına göre kadınlar numune mektebinde Vali Reşit Paşa'nın eşi başkanlığına toplanmaktadırlar. Yazarın annesinin de bu toplantılara katıldığı günler evdeki küçük kardeş Hakkı'ya bakma görevinde Vehbi Cem'e kalmaktadır. 1 Aralık kongreye katılanlar hakkında kötü haberler yayımlandığı için annesine ait evrakı yakarak yok etmişlerdir. Bu evrak yakma olayı 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinden sonra bu gibi materyallerden ötürü ceza ve işkence göreceğini düşünen binlerce kişinin evlerindeki kitap, dergi ve basılı olmayan evrakı yok etmelerine benzemektedir. Sivas'ta böyle bir tehlike vardı. Nutuk'ta anlatıldığı gibi bir Fransız subayı kongre toplanırsa kenti işgal edeceğini ihtar ediyordu. Ayrıca damat Ferit hükümeti, Elazığ valisi Ali Galip Bey'i kongreyi basıp üyelerini tutuklamaları talimatıyla harekete geçirmişti. Sivas'taki bu korku, Urfa, Antep ve Maraş'taki Fransız işgalinin Sivas'a kadar genişleyeceği beklentisinden de kaynaklanmış olabilir. Toplantılar kongre temsil heyeti Sivas'tan ayrıldıktan sonra da sürmüştür. Bütün mahallelere iplik dağıtılmakta, askerler için çorap, eldiven gibi eşya yapılmaktadır. Cephelerde çalışan Türk kadını yanında şehirde de böyle başarılar kazanılmış, savaşın sonuna kadar kadın, erkek, yaşlı, genç el ele vermiştir. Vehbi Cem Aşkun, Sivas Kongresi, sayfa 189. Sivas'ta aşağıdaki değinilecek olan kadınlar toplantısında öğretmen okulu öğrencisi olarak bir konuşma yapan emekli öğretmen Asiye Ülker, 1968 tarihli anılarında şunları belirtiyor. Sivas Kongresi'nin yapıldığı, yani Atatürk'ün Sivas'a geldiği zaman ben kız öğretmen okulunda ikinci sınıf öğrencisiydim. Gündüzleri kendi binamızda okur, geceleri yetimler yurdu binasına giderdik. Yetimler yurdunun müdürü sonradan Mazhar Müfit Kansu'nun eşi olan Makbule Hanım idi. Makbule Hanım aynı zamanda Vali Reşit Paşa'nın eşi Melek Hanım'ın da akrabasıydı. Ve her ikisi de milli mücadeleciydi. Gerek Melek Hanım gerekse Makbule Hanım bütün güçleriyle Sivas'taki hanımları milli mücadele amacına yöneltmeye çalışır ve yönetirlerdi. Milli mücadele uğrundaki çalışmalarda en yakın yardımcılarından biri de bendim. Genç yaşıma rağmen büyük bir milli heyecan içinde verdikleri her hizmeti yapardım. Henüz Atatürk'ün Sivas'ta bulunduğu sırada bir gün Sivas Erkek İlkokulu'nda Melek Hanım'ın başkanlığında Sivaslı hanımlar bir toplantı yaptılar. Öğretmen okulu birinci sınıfından Münir'e son olarak da ben heyecanlı birer konuşma yaptık. Toplantı sonunda kadınlardan yardım toplandı. Sivas'ın yurtsever kadınları hemen üzerlerindeki değerli eşyaları, bilezik, yüzük, küpe gibi bağışladılar. Sivas'ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan Emine Hanım bunları bir çekmece içinde topladı. Ben de makbuzlarını yazıp kayıtlarını yaptım. Sivaslı hanımlar büyük bir milli mücadele heyecanı içine girmişlerdi. Yurtsever Sivaslı hanımların bu heyecan ve gayretleri Kurtuluş Savaşı boyunca devam etti. Bütün kadınlar evlerindeki dikiş makinelerini yetimler yurdu binasına getirterek okulun salonunda cephedeki askerlere iç çamaşırı, yorgan vesaireler diktiler. Ben de hem bu işlerde çalışır hem de kimsesiz yavruların ihtiyaçlarını karşılar, onları teselli eder, ümitlendirirdim. Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, sayfa 257. 2. Derneğin kuruluşu. Bekir Sıtkı Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı Atatürk Arşivindeki belgelere dayanarak verdiği bilgiye göre derneğin kuruluşu resmen onaylanmadan önce 28 Kasım 1919 günü valilikten izin alınarak Numune Mektebi'nde yapılan toplantıda duyurulmuş, kuruluş bildirisi 26 Kasım 1919 günü valiliğe verilmiş, tüzük ise 7 Aralık'ta sunularak işlemin tamamlanması istenmiştir. Valilik kuruluşu hemen 2 gün sonra 9 Aralık 1919 günü onaylamıştır. 7 Aralık 1919 tarihiyle valiliğe verilen yazıda dernek merkezi olarak Melek Hanım'ın evi verilmektedir. Yazı Başkan Melek Reşit, İkinci Başkan Samiye, Yazma Şefika Kemal ve Veznedar Emine imzalarını taşımaktadır. Bekir Sıtkı Baykal, Milli Mücadele'de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, sayfa 2. Böylece dernek 4 kişi tarafından kurulmuş olmaktadır. İşin ilginç yanı, Vali Reşit Paşa ile eşi Melek Hanım birbirleriyle resmi olarak yazışmaktadırlar. Samiye, defterdar Tevfik Bey'in, Şefika, jandarma tabur kumandanı Kemal Bey'in, Emine ise Çankırı Tuzla Müdürü Refik Efendi'nin eşidir. Derneğin kuruluşu ile ilgili ilk haber, Sivas'ta yayımlanan İrade-i Milliye gazetesinde yer almıştır. Haberde, geçen cuma günü, 31 Ekim 1919 Numune Kız Mektebi'nde toplanan Sivas Hanımlarının memleketin bütünlüğü ve istiklalini korumak uğrunda bütün Anadolu'nun birliği için çalışmak üzere bir dernek kurdukları anlatılarak, hanımlarımızın memleket endişesi etrafında erkekleri ve kardeşleriyle el ele ve sonuna kadar çalışmaya azmettiklerini gösteren bu vatanperver teşebbüsün her türlü övgünün üstünde olduğu, medeniyet aleminde Anadolu'nun bu muhterem ve azimli, heyecanlı seslerinin Türk milletinin daima yaşayacağına en büyük delil olarak kabul olunacağı belirtilmektedir. İrade-i Milliye 5-11-1919 Afet İnan Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti Büyük Zafer'in 50. Yıl Dönümüne Armağan Sayfa 193. Derneğin yurtsever İstanbul basında da çok iyi duygularla karşılandığı anlaşılıyor. İKDAM'ın 10 Ocak 1920 günü yayınında Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili bilgileri vermekle gazetenin övünç duyduğu belirtilmektedir. Haberde şöyle bir yorumda bulunmaktadır. Anadolu'nun en uzak yerlerinde Türk ve İslam kadınlarının böyle canlı hareketler göstermesi kalbimizi sonsuz iftihar hisleriyle dolduruyor. Demek ki Türkiye'nin en uzak köşelerinde bile duyan, düşünen, düşündüğü gibi hareket etmesini bilen hayat dolu bir kadınlık, bir Türk kadınlığı var. Demek ki bizim kadınlığımız, kadınlık dünyamız vardır, yaşıyor ve memleketin her köşesinde faaliyet gösteriyor. Medeni kabiliyetimizi bundan daha iyi ispat eden canlı bir misal olabilir mi? Bizi medeni ve toplumsal teşkilattan mahrum, kendi kendini idare eden aciz, yabancı himayesine muhtaç addeden o gururlu Avrupalının hayretli bakışlarına bundan daha açık uyanış örneği arz edebilir miyiz? İKDAM, sayı 8230, 10-1-1920, sayfa 2. Anadolu'da hanımlarımız nasıl çalışıyorlar? Anadolu Müdafaa-i Vatan Hanımlar Cemiyeti. Mustafa Kemal Paşa 14 Ocak 1920 tarihiyle Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na gönderdiği yazıda Sivas'ta kurulan derneği haber vererek Denizli'de de bunun bir şubesinin açılması için çaba göstermesini isterken buna gerekçe olarak Türk kadınlığının kendini Avrupa kamuoyunda kanıtlamasının önemini şöyle dile getirmektedir. Hanımlarımızın da milli ve vatani menfaatlerle şiddetle alakadar olduklarını bu şekilde ispat etmeleri, bütün cihan gözünde ve bilhassa Avrupa'nın bize muhalif olan kamuoyu arasında, Türklerin asil bir zihniyete sahip ve gelecekte her türlü gelişme kabiliyeti ve kuvvetine sahip olduğuna kanaat doğuracağından, heyeti temsiliyece teşebbüs büyük bir takdir, memnuniyetle karşılanmış ve bütün Anadolu hanımlarının aynı hamiyet eserlerini göstermeleri temenniye değer görülmüştür. Ahmet Akif Tütenk, Milli Mücadele'de Denizli, sayfa 75'ten, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 6, sayfa 143. Mustafa Kemal, bu düşüncesini dernek kurucularına hitaben yazdığı 13 Aralık 1919 tarihli yazısında da anlatmıştır. Aşağıda verilecektir. 3. Tüzük. Derneğin 11 maddelik tüzüğünün birinci maddesi, merkezi Sivas'ta olmak üzere Anadolu'da belli bölgelerde Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurulacağı, ikinci maddede Erzurum ve Sivas Kongresi'nin kabul ettiği ve Misak-ı Milli'de temel olacak siyasi sınırlar belirtilmektedir. Mütareke imzalandığında, Osmanlı Devleti'nde kalan, çoğunluğu Müslüman olan bu bölgelerin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğu, buradaki halkın birbirinin ırk ve sosyal durumuna saygılı, kadın ve erkeklerin birbirlerine kardeş duygularıyla bağlı olduğu belirtilmektedir. Kadın ve erkeklerin anılması bu tüzüğe özgüdür. Üçüncü maddede her türlü işgal ve iç işlerine karışmaya karşı konulacağı, Müslüman olmayanların Osmanlı egemenliğine ve İslam hukukuna karşı bir harekette bulunmadıkları sürece onların her türlü hukukuna, dinine, geleneklerine İslam kadınlarının daima riayet edecekleri, fakat millet ve vatan zararına her türlü girişime karşı erkeklerle birlikte yurdun savunulacağı, dördüncü maddede amaca ulaşmak için bütün İslam hemşirelerin birlik olarak çalışacakları, ancak işgal altındaki bölgelerdekiler rahat hareket edemeyecekleri için şimdilik onların özürlü sayılacağı belirtilmektedir. Çalışma biçimini saptayan diğer maddelerde yönetim kurulunun 16 kişi olacağı, gizli oyla seçilecekleri, kurulun 15 günde bir toplanacağı, 3 kez özürsüz olarak toplantıya gelmeyenlerin istifa etmiş sayılacağı, bütün yazışmalarda resmi mühür, başkan veya başkan vekiliyle yazmanın imzaları bulunacağı, bu 3 kişinin hükümete karşı da sorumlu olacakları, harcamaların yönetim kurulu kararıyla yapılacağı, bütün yönetim kurulu üyelerinin üye kaydıyla görevli olduğu, hesap işlerini başkan, yazman ve veznedardan oluşan 3 kişilik kasa heyetinin idare edeceği, bunların yönetim kuruluna karşı sorumlu olacağı, Derneğin çağrısı ile 3 ayda bir toplanan kongrenin hesap ve yönetim hakkında bilgi alarak onları denetleyeceği, derneğin gerektiğinde maaşlı memur da kullanabileceği, gerektiğinde üyelerin bir araya gelerek bağış toplayabilecekleri, yönetmeliğin kongre kararı ile değiştirilebileceği gibi hükümler sıralanmaktadır. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 45. Afet İnan, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Büyük Zafer'in 50. yıl dönümüne armağan, sayfa 196. Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, sayfa 162. Müjgan Cumbur, Milli Mücadelede Kadın Dernekleri, Milli Mücadelede Türk Kadını, sayfa 36.